Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Telefon numaramız +90 312 463 3419, +463 3421, elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Türkiye sahip olduğu tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizm açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Peki bu değeri yeterince tanıtabiliyor muyuz? Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün tanıtım konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Selma Meydan Uygur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Ülkemizin turistik değerleri ve çekiciliği ne durumdadır? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım.
Peki. Tabii öncelikle dünya genelinde büyük bir ivme kazanan turizm sektörü günümüzde dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Ki bu büyüklüğü rakamsal olarak ifade etmek gerekirse 1.3 trilyon dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Ki dünya turizm gelirleri açısından işte çok önemli bir büyüklük ve bundan pay elde etmek oldukça önemli tüm ülkeler için, ki bizim için, bizim ülkemiz için de son derece önemli. Tabii ne kadar pay elde ediyoruz başında belki söylemek pek uygun olmasa da belki yeri geldiği için hemen belirteyim. Maalesef %2 düzeyinde bu dünya turizm gelirleri pastasından küçük bir dilim ancak elde edebiliyoruz. Tabii dünya genelinde insanların turizme katılma oranı gitgide artmaya başladı. Bunun birçok nedeni var ama kısaca söylemek gerekirse ulaştırma ve bilgi iletişim teknolojisindeki gelişmeler, boş zamanlarının artması, insanların gelir düzeylerinin ve eğitim düzeylerinin artması gibi birçok faktör turizm faaliyetine katılmalarına kolaylaştıran, etkileyen önemli bir faktör haline gelmiştir. Tabii turizme katılma nedenleri açısından da baktığımızda durumun zaman içerisinde değişiklik gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle 90'lı yıllardan sonra postmodernizmin de etkisiyle kitle turizminden daha bireysel ilgi turizmine doğru bir evrim geçirdiği görülmektedir. Ki turizme katılma demin de söylediğim gibi çok büyük oranda işte 1.3 milyar kişinin katıldığı, 2030'da da 1.8 milyar kişinin turizme katılacağı öngörüldüğüne göre oldukça önemli bir kitlenin turistik ihtiyaçları var. Çok önemli bir pazar söz konusu aslında. Dolayısıyla bu pazarı acaba bizim çekiciliklerimizi nasıl çekebiliriz?
Nasıl
bu çekicilikleri onların üzerinde etkili bir şekilde sunarak, tanıtarak onların bizim hedeflediğimiz kişiler ve ağırladığımız misafirler olmasını nasıl sağlayabiliriz? Bu önemli bir konu. Bunun için programınızın ismi de çok güzel zaten. Değerleriyle Türkiye. Gerçekten çok zengin değerlere sahibiz ve bu sahip olduğumuz aslında tüm değerlerimiz turistik de çekiciliklerimiz aynı zamanda. Çünkü turistik ürünün 5 unsuru var. Bunlardan en önemlisi çekicilik. Çekicilik gerçekten bir destinasyonu diğerine tercih etme nedenidir. Dolayısıyla yer çekiciliği, olay çekiciliği gibi gruplara ayırabildiğimiz gibi bu ulusal, uluslararası boyutta bölgesel, yöresel çekicilikler şeklinde de ayırt edebiliriz. Tabii demin turizme katılma nedenlerini söylemiştim. Farklılaştığından bahsetmiştim. Daha çok işte kitle turizmi dediğimiz deniz, kum, güneş üçgeninde gerçekleşen turizme katılma amacı zaman içerisinde daha bireysel ilgileri tatmin amaçlı hale geldiğini söylemiştim. Bu da turizmin de çeşitlendirilmesini aslında sağlamakta, zorlamakta zorlayıcı bir faktör. Çünkü hedef pazar farklı şeyler deneyimlemek istiyor turizm faaliyetine katılırken de. Bu da değişik turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tabii 80'li yıllara da kitle turizminin yaşattığı olumsuz çevresel ve sosyokültürel değerler üzerindeki yarattığı olumsuz etkiler bağlamında görülüp değerlendirilip kitle turizmini ve diğer geliştireceğimiz tüm turizm türlerini sürdürülebilir nasıl kılarız sorunlara çözüm bulma için ki 1987 yılında Brundtland raporunda tanımlanan, geniş kapsamda tanımlanan sürdürülebilir kalkınma kavramı turizmin, kitle turizminin alternatiflerinin ortaya çıkmasına neden olan en önemli faktördür. Tabii ne demek sürdürülebilir kalkınma? Kısaca tanımlayıp belki geçmek gerekir. Çünkü aklımızda soru işareti kalsın da istemem. Sürdürülebilir kalkınma aslında tüm sektörlerin rehber alabileceği önemli bir kalkınma modeli. Bu modeldeki amaç bugünkü ihtiyaçları karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarından ödün vermeksizin karşılayan bir kalkınma modeli demektir. Bu ne demek? Yani çevresel kaynaklar sonsuz değil. Bir kere bunun farkına varılmaya başlandığı için çevresel kaynakların sonsuz olmaması demek tükenebileceği anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu çevresel kaynaklara bizim yaşayabilmek için bir kere sağlıklı olarak yaşayabilmemiz için ve ekonomik anlamda gelişip kalkınabilmemiz için de zorunlu olarak bu çevresel kaynaklara ihtiyacımız var. O nedenle ne olursa olsun sürdürülebilir kalkınma modelini göz önüne alarak tüm sektörlerin kendisini geliştirmesi ve planlı bir gelişim sağlaması gerekiyor. Ki burada sürdürülebilir kalkınma modeli doğrultusunda geliştirilen turizm anlayışına biz sürdürülebilir turizm kalkınması ya da kısaca sürdürülebilir turizm diyoruz. Bu bir turizm türü değil aslında. Turizmin nasıl geliştirilmesi gerektiğini anlatan ve turizmin gelecekte de sağlıklı, doğal, çevre orijinalliğini kaybetmemiş, özgün, otantik kültürel değerleriyle sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Bunun için de planlı gelişim sağlanması gerekiyor ki artık günümüzde bilinçli tüketiciler arttıkça çevreye duyarlılık da artmaya başlamıştır ve artık insanlar çevreye duyarlı tesisleri, işletmeleri, destinasyonları, ülkeleri tercih eder hale gelmişlerdir. Tüm turistik ki turistik satın alımlarda da bu etkili bir faktör olmaya başlamıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm planlı bir şekilde tüm turizm türleri bağlamında tüm destinasyonlarımızda gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken temel aslında kaynak kullanabileceğimiz araçlar, iki önemli aracımız var. Tüm turizm gelişimlerini planladığımız tüm turizm gelişimlerinin çevresel etkisini iyi değerlendirmeliyiz. Artı o destinasyondaki çekicilikler bağlamında taşıma kapasitelerini belirlemeye çalışmalıyız ki her bir çevresel kaynağın doğada bir doğada tüm unsurlar, tüm canlı ve cansız çevre bir doğal denge halinde yaşamını, mevcudiyetlerini sürdürüyor. İşte bu doğal dengeyi bozan, hani doğal unsurlar, doğal şartlar olsa da en büyük unsur maalesef insan
faktörü.
Evet, insan faktörü. Tüketme çılgınlığımızla maalesef çoğu çevresel kaynağı tüketmeye tüketiyoruz. Tabii tükettikçe doğal dengenin bozulmasına neden oluyoruz. Dolayısıyla turizmde taşıma kapasitesi her kaynak için aslında belirlenmeye çalışılmalı. Çünkü her kaynağın kendine has özellikleri var. Bir ekosistemi var. O ekosistemi birbirlerinden farklılaştırdığı için de buna uygun taşıma kapasitelerini belirleme çalışmaları yapılmalı ki o destinasyon, o çekiciliği bir günde kaç kişi ziyaret etmeli. Bunun için mesela bir örnek verelim. Mağara turizmini açtığımız mağaraları göz önüne alalım ki mağaralarda doğal oluşumlar olması nedeniyle çok önemli çekiciliklerdir. Çok her birinin kendine has bir çekiciliği, doğal oluşum ve şekilleri söz konusudur. Tabii artı bir de sağlık turizmi anlamında da kullanılıyor mağaralar biliyorsunuz. Özellikle astım tedavisinde doktorların önerdiği ve gerçekten faydası kanıtlanmış mağaralarımız var. Her bir mağaranın günde kaç kişi ziyaret ederse o doğal oluşumlar bozulmuyor ve devamlı o doğal oluşum ve şekiller bozulmadan sürekliliğini sürdürüyor. İşte bunlar artık hesaplanmalı ve ona göre ziyaretçi trafiği düzenlenmeli. Bir gün içerisinde belirlenen kapasitenin üstünde kullanıma açılmamalı ki sürdürülebilir turizmin amacı koruyarak kullanıma açmaktır. Bunu sağlayabilmemiz için de işte çevresel etki değerlendirmesi ve taşıma kapasitesi belirleme ve bunu da planlı bir gelişime yönlendirerek uygulamalıyız. Tabii bunu söylüyorum ama taşıma kapasiteleri belirleme çalışmaları çok da kolay ortaya çıkabilen çalışmalar değil ama yapılmayacak bir şey de değil. Çünkü işte İspanya 80'li yıllardan çevresel kaynaklarını çok hor bir şekilde tükettiğinin farkına vararak 80'li yıllarda sürdürülebilir turizmi geliştirmeyi kendisine hedef olarak almış. Şu an dünyada işte birinci sıralarda hep yer alıyor. Evet. Hem dünya turizm gelirleri sıralamasında hem rekabet seyahat ve turizm rekabet endeksi sıralamasında çok benzer özelliklere sahibiz değil mi İspanya'yla da. Bu anlamda tabii buradan şeye bağlamak istiyorum. Ülkemizin çekicilikleri neler? Değerlerimiz dedik.
Evet, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde 18 önemli değerimiz var. Dilerseniz bunlardan kısaca bahsedelim şimdi de.
Evet, bu değerlerimizi hemen söylüyorum. Evet. 18 adet varlığımız alınmış durumda. İstanbul, ki İstanbul gerçekten hem kültürüyle hem doğal yapısıyla çok önemli bir destinasyonumuz. Ve Türkiye'deki tarihi kültürel alanları açısından bakıldığında %30'una sahip sadece İstanbul. Divriyolu Camii ve Darüşşifası Sivas, Hattuşa, Boğazköy, Çorum'da, Nemrut Dağı, Adıyaman, Zantos, Leton, Antalya'da, Safranbolu şehri, Karabük, Troya Antik Kenti, Çanakkale, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Konya, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, İzmir, Bursa ve Cumalı Kızık, Bursa, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes, Ani Arkeolojik Alanı, Kars, Afrodisias, Aydın ve en son Göbekli Tepe dünyaca önemli. Çünkü ilk tapınak yeri, insanlık ilk tapınak yeri olması bağlamında en önemli gerçekten değerimiz. Tabii bunlar kültürel olarak listeye girenler. Hem kültürel hem doğal miras olarak listeye alınanlar da Göreme Milli Parkı ve Kapadokya ve Pamukkale Denizli yer alıyor.
Hepsini tabii, tek tek görmek, gezmek lazım.
Kesinlikle. Öncelikle tabii kendi insanımız, yani bizler bilmeliyiz. Bu değerlerimizi tam anlamıyla bilmeliyiz ki o değerlerin ne kadar önemli olduğunu algılamalıyız. Bu bu farkındalık yaratmalıyız ki bunları da tanıtabilelim. Ki özellikle sizin programınız yurt dışında yaşayan Türklere hitap ediyor ve onlar da bizim önemli bir hedef kitlemiz. Çünkü ziyaretçilerimiz arasında %30 oranında ülkemizde konaklama yapan kişiler arasında yer alıyorlar. Önemli bir pazar bizim için ki bu pazarlamanın ötesinde yurt dışında bulundukları bölgede kendi ülkelerine ait değerleri tanıtmaları açısından da son derece önemli.
Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bir sorumluluk sahibi bu anlamda.
Kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle.
Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Ardından programımız devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Kubilay Dökmetaş yorumlamış. Necibe'nin kaşları kare.
Necibe'nin kaşları kare, ah Necibe'nin kaşları kare, ah yüreğime açtı yâre, yavrum yüreğime açtı yâre. Kavuşmaya bulsam çare, ah kavuşmaya bulsam çare. Necibem, Necibem, nazlı Necibem, gerdanı beyaz süslü Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdın, alkanlarla boyandırdım Allah'tan bul Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdın, alkanlarla boyandırdım Allah'tan bul Necibem. Necibe'nin çifte de kürkü, ah Necibe'nin çifte de kürkü, ah biri samur biri tilki, yavrum biri samur biri tilki. Necibe'de anasının ilki, ah Necibe'de anasının ilki. Necibem, Necibem, nazlı Necibem, gerdanı beyaz süslü Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdım, alkanlarla boyandırdım Allah'tan bul Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdım, alkanlarla boyandırdım Allah'tan bul Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdın, alkanlarla boyandırdın Allah'tan bul Necibem. Ateşine yandım yandım, uykulardan uyandırdın, alkanlarla boyandırdın Allah'tan bul Necibem.
Değerleriyle Türkiye programı devam ediyor. Tanıtımı konuşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Selma Meydan Uygur konuğumuz. Evet, Türkiye'ye gelen yabancılar ülkemizden olumlu bir şekilde şaşırmış olarak ayrılıyorlarmış. Bu durumda da tanıtım kavramı aklımıza geliyor. Tanıtım nedir? Sadece turizmle mi bağdaştırmalı tanıtımı?
Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ilk arada söylemek istediğim de çok şey vardı. O kadar çok zenginliğimiz var ki, değerlerimiz var ki bunu bir anda bir çırpıda söyleyebilmek çok zor. Ama Türkiye iklimi, tabiat güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi, kültürel zenginlikleri, mutfağı, misafirperver insanı ve folkloru gibi birçok zenginliğiyle gerçekten dünya turizminde rekabet üstünlüğü sağlayacak özelliklere sahip. Tabii tanıtım gerek yurt içinde gerekse yurt dışında insanların ilgilerinin, bir ülkenin, bölgenin veya turistik bir istasyonun mal ve hizmetleri üzerine çekmek için bilgi vermek, eğitmek, terkinde bulunmak, bellekte bir imaj yaratmak ve bir inanç meydana getirmek için turistik mal ve hizmetlerin satın alınmasını kolaylaştıran sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik bir çıkara yönelik etkinlik ve teknikleri içeren bir iletişim olayıdır. Tabii tanıtma iyi seçilmiş bir iletişim aracıyla başarıya ulaşabilir. Ama tanıtma faaliyetlerinin amacı çok iyi hazırlanmış bir mesajı etkin bir iletişim aracıyla tırnak içerisinde hedef kitleye ulaştırmaktır. Tabii en önemli odak noktası temeli tanıtmanın da pazarlama faaliyetlerinin de temelinde odak noktasında hedef kitle yer almalıdır. Bu ne demek yani? Hedef pazarımız bizim hedeflediğimiz kitle kimdir? Bunu çok iyi tanımlamalıyız. Yani çekiciliklerimizi çekici hale getirerek tanıtabilmemiz için, etkili olarak tanıtabilmemiz için ve bizi tercih etmelerini sağlayabilmemiz için o kişilerin turizm anlamında istek, beklenti ve ihtiyaçları neler? Satın alma kararlarını hangi süreci nasıl işletiyorlar ve nasıl satın alıyorlar? Satın alma kararını veren kim? Aile söz konusuysa etkili bir, o da çok önemli bir faktör. Ya da aile yaşam döngüsündeki aşaması ne? Ki biz pazarı pazarda bulunan her insan, her tüketici birbirinden farklı özelliklere sahip. Bu da satın alma davranışını farklılaştırıyor. Bu nedenle pazarı bölümlere ayırmayı pazarlamada strateji kaleminde birinci basamak olarak ele almak zorundayız. Ki tanıtmada da önce hedef kitlemizi belirlemek zorundayız. Pazarı coğrafik, demografik, psikografik ve davranışsal özelliklere göre, ki dört boyut saydım, bunların da her birinin alt başlığı var. Mesela demografide işte yaş, cinsiyet, eğitim, gelir gibi bir sürü alt boyutları da var. Bu sizin yönetimdeki kişilerin karar vereceği en doğru boyutlar bizim için ne olmalı? Yani biz hangi hedef turistleri hedefliyoruz? Hangi turistler bizim hangi destinasyonumuza gelsinler? Önce onu belirleyerek, bu boyutları belirleyip ona göre pazarı bölümlere ayırmalıyız. Ki günümüzde artık postmodernizm yaklaşımıyla beraber artık bireysel tatmin, yani kişisel tatmin ön planda olarak insanlar özel ilgileri doğrultusunda turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu ilgilerini tatmin etmek doğrultusunda destinasyon tercihlerini ve işletme tercihlerini yapmaya başladılar. Bu bağlamda her bir kişi ayrı bir hedef pazar olarak görülmeli. Dolayısıyla özel ilgiler doğrultusunda da mesela kayak için ilgisi olan, kayak tutkunu olan kişiler sadece o ilgiyi en iyi nerede gerçekleştirebileceklerini araştırırlar. O destinasyonlar neresidir? Özellikle de bu turist tiplerinde dörde ayırıyoruz biz. Yeni başlayanlar, meraklılar, uzmanlar ve fanatikler dediğimiz turist tipleri var. Ona göre de istek ihtiyaçları farklılaşıyor. Beklentileri farklılaşıyor turistik ürünü deneyimlerken. Yeni başlayan bir kişi için pistin çok zor olması gerekmez, hatta kolay olması ve çok fazla hani kaza riskini ortadan kaldırması için kolay kayılabilir bir pist olması yeterliyken, uzman ve fanatikler için daha zor, zoru başarmayı amaçlayan tipler çünkü. Ya da rafting için gelenler keza öyle. Debisi yüksek, işte Çoruh Nehri gibi çok önemli, bizim de rafting için kullanabileceğimiz birçok akarsuyumuz var. Her bir özel ilgiye yönelik aslında ülkemizde çekiciliklerimiz mevcut. Ama bu çekicilikleri biz doğru turiste, doğru bir ürün haline getirerek ve etkili bir mesajla, etkili araçlar kullanarak sunmayı başarmamız gerekiyor. Evet.
Burada da akıllı turizm kavramı belki devreye girebilir, değil mi?
Evet, günümüz insanı çünkü artık hayatımız akıllandı. Akıllı evlerde yaşıyoruz, akıllı binalarda çalışıyoruz, okullarda okuyoruz. Akıllı telefonlarımız var. Dolayısıyla aslında tüm hayatımızı o akıllı uygulamalarla geçirmeye başladık. Dolayısıyla hem bilgi araştırmasını da orada yapıyoruz, hem de satın alma karar sürecinin her aşamasını, satın alma kararını bile artık oradan veriyoruz. Tüm bu gelişim, bilgi ve iletişim teknolojisindeki bu gelişmeler aslında tanıtmanın artık internet ve mobil telefon pazarlamacılığında etkin bir şekilde de kullanılmasını gerekli hale getirdi. Hı hı. Ki günümüzde özellikle sosyal medya pazarlaması çok etkin. Ki turizm gibi hizmet satın alma kararı verme çok daha zor gerçekten. Mal satın alırken daha kolay, araştırma niteliklerine göre karar alıyorsunuz. Ama turizm gibi hizmet ürünü satın alırken deneyimsel niteliklere göre satın alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin güvende hissettirecek, riskinizi azaltabileceğini vaat eden kurum, işletme, destinasyon ya da ülke tercihinde bulunuyorsunuz. Bunu sağlayabilmek için de tabii ki tatmin olmuş kişiler sizin adınıza tanıtım yaptığında en etkili tanıtım stratejisi oluyor. Yani ülkemize gelip konaklamış ve işletmeden, destinasyondan, ülkeden memnun kalmış kişilerin internet ortamında ve sosyal medyada bunları paylaşmaları gerçekten önemli bir tanıtım etkinliğine dönüştürüyor ve kişilerin karar verme sürecinde etkin rol oynuyor. Çünkü herkes kendileri gibi tüketicilerin vermiş olduğu bu bilgileri birincil güvenilir bilgi olarak görüyor. Ne kadar işte ülke olarak genel anlamda içeride ve dışarıda iç ve dış tanıtım stratejilerimizi etkili kullansak da bu bilgi kadar kendileri gibi tüketicilerin yaşanılmış deneyimlerini doğru bir şekilde paylaştıkları bilgileri gibi etkili olamıyor. Onun için bir kere ülkemize gelenleri tatmin olmuş olarak ayrılmasını sağlamalıyız. Ve tanıtma stratejisinde de tabii nelere dikkat etmeliyiz? Doğru, tabii en önemli şey hedef turistler dedik. Hedeflediğimiz turistlerin istek ihtiyaçlarını analiz ederek ve satın alma karar süreçlerini nasıl işlettiklerine dikkat ederek, yani internet üzerinden mi satın alınıyor, yılda kaç kere turistik ürün satın alıyor, nasıl ulaşımı tercih ediyor gibi birçok şeyi sorgulayarak çok kapsamlı bilgilere sahip olmalıyız ki onu tatmin edecek ürünleri sunabilirim. Tabii akıllı teknolojilerin gelişmesiyle beraber artık destinasyonlar da akıllı olmalı diyoruz. Akıllı turizm destinasyonlarına bir evrilme var ki Avrupa Birliği de özellikle sürdürülebilir turizmin geliştirilebilmesi ve sağlanabilmesi için akıllı turizm destinasyonlarını destekliyor.
Çünkü, tam olarak nedir akıllı turizm destinasyonu?
Evet, akıllı turizm destinasyonu demek turizm destinasyonuna bilgi iletişim ağıyla tüm aktörlerin bir araya gelerek koordine edildiği ve yönetiminin sağlandığı. Tabii bunun için de destinasyon yönetim organizasyonu ve yönetimin pazarlama örgütlerine ihtiyacımız var. Yani destinasyon yönetim örgütleri gerekiyor ki bu etkin bu modeli işletebilmesi için. Böylece o destinasyon hem yerel halk için hem de turist için daha yaşanabilir. Çevresel anlamda da zarar görmemesi isteniliyor. Çünkü hem altyapı kontrol altında tutulabiliyor, ihtiyaç
sürdürülebilirlik için de faydalı.
Kesinlikle. Hem de günümüz akıllı turistini de tatmin etmek için. Çünkü akıllı uygulamalar, bireyselleştirilmiş ürünü bu uygulamalarla akıllı turiste ulaştırdığınızda siz ulaşılabilir oluyorsunuz. Yani ulaşılabilirlik sadece hava yolu ya da karayolu, işte dört ulaştırma işletmesinde iyi şeyler, kaliteli ürünler sunmakla yetmiyor. Aynı zamanda bilgi ve iletişim anlamında da hedeflediğimiz turistin istediği anda, yani günün 24 saati interaktif bir şekilde iletişime geçebilme şansı, imkanı sunmalısınız. Ki günümüz tüketicisi artık hem medya uzmanı, akıllı donanımları çok iyi kullanabilen, bu konuda deneyimli, sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, sürdürülebilirliği destekleyen bir turist tipinden bahsediyoruz ve kesinlikle bireysel ilgilerini tatmin etmeyi vaat eden ve bunu gerçekleştirecek işletme, destinasyon, ülke tercihleri şeklinde sunuyorlar. Tabii buradan belki tanıtma, tabii biraz çok fazla şey söyleyemek istediğim için belki konuyu dağıtarak farklı şeylere geçiş yapıyor olabilirim ama çok fazla şey söylemeye çalışıyorum. Evet. Tanıtma tabii iç ve dış tanıtma şeklinde ikiye ayrılıyor. Öncelikle iç tanıtım son derece önemli, önemsenmesi gerekir. Çünkü dedim ya, değerlerimizi aslında kendi ülkemizde biz
önce kendimiz
bilmiyoruz. Biz bileceğiz ki gelen kişilere bunun önemini, farkında olmaları gerektiğini ve koruyarak kullanmaları gerektiğini biz bileceğiz, uygulayacağız ki onlardan da bunu isteyeceğiz ve tanıtacağız. Dış tanıtımda da tabii çok etkili stratejiler kullanılması gerekiyor. Öncelikle dedik ki pazarın bölümlenmesi lazım, çevresel etkenlerin dikkate alınması lazım, tanıtma hedeflerinin belirlenmesi lazım ve tanıtma faaliyetlerinin buna göre uygulanması gerekir. Tabii bunları yaparken de rakiplerimizi çok dikkatli analiz etmemiz lazım. Çünkü yoğun bir rekabet var. Benzer çekiciliklere sahip çok fazla rakip ülke var. Onlardan sıyrılabilmemiz için üstün olan daha farklı yönlerimizi dile getirmeliyiz. Dedik ya başta da Türkiye'nin gerçekten çok zengin değerleri var. Her biri ayrı çekiciliğe sahip destinasyonlarımız. Her biri gerçekten çok farklı destinasyon. Yani sırf gastronomi anlamında bile her yörenin kendine has bir mutfağı var. Ama ne kadar biliniyor? Mesela UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen ve dünyada 9 gastronomi şehrinden 2 tanesi ülkemizde şu anda. Birisi Gaziantep, birisi de Hatay. Ve gastronomi turistleri için bu son derece önemli bir çekicilik. Bunun gibi plajlarımız ve deniz kıyı temizliği anlamında önemli bir kriter olarak ve güvenilir bir standart belge olarak görülen Mavi Bayrak. Mavi Bayrak sayısı açısından da baktığımızda üçüncü sıradayız. İspanya, Yunanistan'dan sonra üçüncü sıradayız. Mavi bayrak demek, mavi bayraklı bir plaj demek. Hı hı. Deniz ve deniz suyunun ve kıyının temiz olduğu anlamına gelir. Ki günümüz tüketicisi artık doğal, orijinalliğini kaybetmemiş, çevresel anlamda kirletilmemiş doğal çekicilikleri, özgün, otantik kültürel değerleri deneyimlemek istiyorlar. Bu son derece önemli bir çekicilik ve bu çekiciliklerimizi gerçekten çok şükür kaybetme noktasında değiliz. O nedenle planlı bir şekilde bu gelişimi sağlamalıyız ve hedef kitlemize öyle sunmalıyız ki onlar başka destinasyonu değil, bizim destinasyonlarımızı tercih edip satın alsınlar. Tanıtmada tabii ki çok fazla araç kullanılıyor. Bu anlamda belki son olarak onu söyleyerek bitirmek lazım. Reklam, halkla ilişkiler, duyurum, sergi ve fuarlar, sponsorluk, imaj, kimlik çalışmaları, lobicilik, kriz yönetimi, satış geliştirme, kişisel temas yoluyla tanıtım, propaganda ve enformasyon yoluyla tanıtım gibi birçok teknik kullanabiliyoruz. Ayrıca basılı araçlar, görsel ve işitsel araçlar, internet ve sosyal olaylar dediğimiz seminer, konferans, festival, sergi, fuarlara katılarak da tanıtımı gerçekleştirmeliyiz. Bu araçları kullanmalıyız ki internet günümüzde, demin de söyledik,
En önemli araçlardan
birisi kesinlikle. Akıllı insanlara akıllı teknolojilerle doğru bir şekilde, etkileyici tarzla, hatta günümüzde öyle uygulamalar var ki bunu oyunlaştırma kullanarak yapıyorlar. İnsanlar çünkü artık hikayeleri, oyun oynamayı istiyorlar, eğlenceli vakit geçirmek istiyorlar. Sanırım vaktimiz bitti.
Evet, süremiz ne yazık ki sonuna geldik süremizin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Değerli dinleyiciler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Selma Meydan Uygur bizimle beraberdi. Bugün tanıtımı konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.